Ayrım Kır, Kızıl Göğün Altında, Mark Sullivan, sayfa 393. Pino kalabalığa doğru yürürken bütün duyuları birer birer yerine geldi. Önce koku duyusu yerine geldi ve sıcağın altında dip dibe duran tüm o insanların mide bulandıran kokuşmuşluklarının kokusunu aldı. Sonra parmaklarına ve ensesinin derisine dokunma duyusu geldi ve merhametsizce vuran güneşi hissetti. Sonra halkı ve halkın yuhalamalarını, intikam için ıslık çalışlarını duydu. Öldürün onları diye bağırıyorlardı. Erkekler, kadınlar ve çocuklar aynıydı. Onları dışarı çıkarın, yaptıklarının hesabını ödetin. Kalabalığın önlerinde duranlar gördükleri bir şey karşısında onaylarcasına haykırmaya başladılar. İyice yaklaşmaya çalıştılar ama gerilla askerleri buna izin vermediler. Buna rağmen Pino reddedilecek gibi değildi. Gücünü, uzun boyunu ve ağırlığını kullanarak kendine yol açtı ve ön taraftaki seyircilerle arasında en fazla 3 kişi kalana kadar da ilerlemeyi bırakmadı. Beyaz gömlekli, kırmızı fularlı, siyah pantolonlu ve kapüşonlu 8 adam açık alana, savaşçıların arkasına doğru yürüdü. Omuzlarında karabina tüfekler vardı ve disiplini sağlamaya çalışarak Pino'nun yaklaşık 40 metre kadar önüne doğru ilerlediler. ''Neler oluyor?'' diye sordu Pino yaşlı bir adama. ''Faşistler!'' diye cevapladı yaşlı adam dişsiz gülümsemesiyle ve ardından boğazını keser gibi yaptı. Kapüşonlu adamlar 3 metre aralıklarla sıra oluşturdular. Silahlarını ve bedenlerini içerideki kale duvarına bakacak şekilde rahatça ayarladılar. Kalabalık kendi kendine sakinleşti ve aynı duvarın sol köşesindeki kapı açıldığında sustular. Aradan 10 saniye geçti, sonra 20, sonra 1 dakika geçti. ''Haydi ama!'' diye bağırdı biri. ''Hava çok sıcak, onları dışarı çıkarın!'' Kapının eşiğinde 9. kapüşonlu adam belirdi. Bir elinde tabanca vardı, öteki eliyle de kalın bir halatın ucundan tutuyordu. Dışarı çıktı. Hemen hemen 2 metre uzunluğundaki halat arkasından sürüklenirken 1. adam belirdi. Tıknazdı, tavuk bacaklıydı, 50'li yaşlarındaydı ve üstünde yalnızca iç çamaşırı, çorapları ve ayakkabıları vardı. İnsanlar gülmeye ve onayladıklarını alkışlayarak göstermeye başladı. Zavallı adam her an düşecekmiş gibi görünüyordu. Arkasından gelen adamın üstünde pantolon ve kolları kesik tişört vardı. Başını yukarıda tutuyor, cesur davranmaya çalışıyordu. Ama titremesi Pino'nun gözünden kaçmamıştı. Sonraki adam kara gömlekliydi, üniformalıydı ve kalabalık karşı çıkar gibi uğuldamaya başladı. Sonra üstünde süt yeni külotu ve sandaletleri olan orta yaşlarındaki bir kadın hıçkırarak kapıdan çıkmasıyla kalabalık çıldırdı. Kadının saçları kazınmıştı. Kafasına ve yüzüne rujla bir şeyler yazılmıştı. Halatın 1 metre kadar sonrasında 2. dazlak kadın da dışarı çıktı ve onu 3. kadın izledi. Pino 4. kadının da dışarı çıkıp sıcak güneşin altında gözlerini kırpıştırmaya başladığını görünce kemiklerine kadar irkilip titredi. Bu Dolly Stottlemyer'di. Üstünde fil dişi rengindeki sabahlığı ve yeşil terlikleri vardı. Layers'in metresi infazcıları görünce dizginlerinden kurtulmaya çalışan bir at gibi halatı çekiştirmeye başladı. Topuklarını yere bastırıyor, dönüyor, debeleniyor ve İtalyanca bağırıyordu. ''Hayır, bunu yapamazsınız, bu doğru değil.'' Gerillalardan biri öne doğru gelip Dolly'nin kürek kemiklerinin arasına tüfeğinin dipçiği de vurdu. Dolly'nin afallayıp tökezlemesi Anna'nın kapıdan fırlamasına neden oldu. Anna iç çamaşırlarına kadar soyulmuş, saçları korkunç bir şekilde kırpılmıştı. Çıplak kafa derisinden saç öbekleri fırlıyordu. Dudaklarında o kadar çok kırmızı ruj vardı ki çizgi filmlerdeki grotesk yaratıkları andırıyordu. Atış mangasını görüp hınca hınç kalabalığın ölüm naraları attığını duyunca yaşadığı dehşet ikiye katlandı. ''Hayır!'' dedi Pino ve sonra bunu çığlık atarak söyledi. ''Hayır!'' Ama sesi Castello Sforzesco'nun avlusunu yalayıp geçen, duvara dizilen mahkumların etrafında yankılanan, vahşilik ve kana susamışlık şarkılarının içinde boğulup gitti. Kalabalık önlere doğru sıkıştırınca Pino da her taraftan bastırılmış oldu. Çaresizlik ve mide bulantısı içinde gözlerine inanamayarak Anna'nın Dolly'nin yanına doğru ittirilişini izledi. Hayır dedi, boğazı sıkışmış, gözleri yaşlarla dolmuştu. Hayır. Anna aklını kaçırmış gibiydi, sarsılarak ağlıyordu. Pino ne yapacağını bilmiyordu. Delirmek, savaşmak, bağırarak gerillalara Anna'yı serbest bırakmalarını söylemek istiyordu. Ama koca karının onu hemen tanıyışı, ona nazi ve hain diye seslenişi aklına geldikçe donup kalıyordu. Üstelik mektubu da yoktu, Pino'yu da o duvara dizebilirlerdi. Gerilla lideri tabancasını çekip kalabalığı susturmak için havaya ateş etti. Korkudan dizlerinin bağı çözülen Anna titreyip hıçkırarak duvara doğru düştü. Bu sekizi ihanetle, işbirlikçiliğiyle, fahişelikle, Milano'nun Nazi ve Salo işgalinden çıkar sağlamakla suçlanıyor. Ölümle cezalandırılacaklar. Çok yaşa yeni İtalya Cumhuriyeti. Kalabalık coşkuyla tezahürat yaptı. Pino artık dayanamıyordu. Gözleri yaşlardan yanıyordu. Kalabalığın en önüne varana kadar dizleri ve dirsekleriyle insanları iterek hayal kırıklığı içinde etrafına saldırmaya başladı. Gerillalardan biri onu fark edince tüfeğini göğsüne doğrulttu. ''Mektubum vardı ama bulamıyorum.'' dedi Pino ceplerini yoklayarak. ''Direniş yanlısıyım, bir hata olmuş.'' Gerilla Pino'nun yüzüne hemen hemen hiç bakmadı. ''Seni tanımıyorum. Mektup nerede?''
''Dün gece cebimdeydi ama ben partiye gittim ve...'' dedi Pino. ''Lütfen komutanla konuşmama izin verin.''
''Seninle konuşmasını söyleyen herhangi bir belgen yoksa olmaz.''
''Karnımızı doyurmamız gerekiyordu.'' diye bağırdı bir kadın sesi. Pino Gerilla'nın arkasında duran kadına baktığında halat sırasında duran ilk kadının ''Karnımızı doyurmamız ve yaşamamız gerekiyordu.'' diyerek yalvardığını gördü. ''Bu çok şey mi?''
Sıranın aşağısında kaderine teslim olmuş gibi görünen Dolly saçlarını arkaya doğru savurup başını kaldırmaya çalıştı ama başaramadı. ''Hazır mısınız?'' dedi komutan.
Anna hayır diye çığlık attı. Ben fahişe değilim. Ben işbirlikçi değilim. Ben hizmetçiyim. Sadece buyum ben. Lütfen biri bana inansın. Ben sadece hizmetçiyim. Dolly onlara söylesene. Dolly söyle onlara.
Dolly'nin onu duymuş gibi bir hali yoktu. Atış mangasının omzuna doğru kaldırdığı silahlara bakıyordu.
Tanrım diye inledi Anna. Biri onlara benim sadece bir hizmetçi olduğumu söylesin.
Nişan alın.
Pino'nun ağzı açıldı. Onu artık şüpheci gözlerle inceleyen savaşçıya baktı. Diyaframını şişirip bağırarak bunun doğru olmadığını, onun masum olduğunu, bir yanlışlığın söz konusu olduğunu söylemek ve
''Ateş!''
Tüfek sesleri zil ve timbal gibi yankılandı. Kurşunlardan biri Anna Marta'nın göğsüne isabet etmişti. Aldığı darbenin etkisiyle sarsıldı. Sanki ruhu Pino'nun ona baktığını hissetmiş ve son anında ona seslenmiş gibi şaşkın gözleriyle baktı. Duvara doğru yığıldı ve tozun içinde can verdi. 30. Bölüm. Göğsü kanla kaplanırken Anna'nın vücudunun can çekiştiğini gören Pino, kalbindeki bütün aşkın, neşenin ve müziğin uçup gittiğini hissetti. Etrafını saran kalabalık coşku içinde tezahürat yaparken Pino'nun omuzları düşmüştü. Bütün bendiğini ele geçirip onu inleten kederi öylesine güçlüydü ki tüm bunların gerçek olmadığını, sevgilisinin kan gölü içinde yatmadığını, kurşun yiyişini görmediğini, göz açıp kapayıncaya kadar canının onu terk ettiğini, kurtarılmak için yalvarıp yakardığını duymadığını düşündü. Gösteri sona erince insanlar da oradan çıkmak için başka yöne doğru akın etmeye başladı. Pino öylece dikilip Anna'nın duvarın dibine düşmüş cesedine bakarken donuk bakışlarının onu ihanetle suçladığını düşündü.
''Git artık'' dedi Gerilla. ''Bitti.''
''Olmaz'' dedi Pino. ''Ben...''
''Başına bir iş gelmesini istemiyorsan git buradan'' dedi asker.
Pino Anna'ya son kez ürpererek baktıktan sonra arkasına döndü ve kalabalığın içindeki son insanlarla birlikte zar zor yürüyerek oradan çıktı. Kapıdan ve açılır kapanır köprüden geçerken az önce olanları bir türlü kavrayamıyordu. Sanki kendisi göğsünden vurulmuştu ve gerçek acıyı yavaş yavaş hissetmeye başlamıştı. Ama o sırada dank eden gerçekler omuzlarına bir yük gibi binip onu yok etmekle tehdit etti. Anna için direnmemişti. Güçlü ve hüzünlü erkeklerin dillere destan olan hikayelerindeki ve librettolarındaki gibi aşkı için ölmemişti. Pino'nun beyni başarısızlıkla yanıyordu. Kendinden nefret ede ede kalbi paramparça oldu. Ben korkağım biriyim diye geçirdiği içinden, karanlık çaresizliğinde ve neden böylesi bir cehenneme mahkum edildiğini düşünüp durdu. Kalenin önündeki kavşağa geldiği sırada artık olanları kaldıramayacak durumdaydı. Başı döndü, midesi bulandı, kuruyan çeşmeye doğru sendeleyerek yürüdü, arka arkaya öğürüp kusarken bir yandan da ağladığının ve insanların onu izlediğinin farkındaydı. En sonunda öksürüp tükürerek ve gözlerini silerek ayağa kalktığında çeşmenin öteki tarafındaki adam, "Onlardan birini tanıyordun değil mi?" diye sordu. Pino adamın yüz ifadesindeki şüpheyi ve şiddet tehdidini görmüştü. İçinden bir ses Anna'ya olan aşkını kabul edip her şeye asil bir son vermesini söylüyordu. Ama adam adımlarını sıklaştırıp parmağını sallayarak ona doğru yürümeye başladı. ''Biri şu herifi yakalasın!'' diye bağırdı. İlkel hayatta kalma içgüdüsü galip gelmiş, Pino Via Beltrami'ye doğru çaprazlama şekilde hızla koşmaya başlamıştı. İnsanlar bağırmaya başladı. Bir adam Pino'yu yakalamaya çalıştı ama Pino yumruğuyla adamı kaldırıma devirdi. Peşindeki insanların bilincinde bir şekilde aceleyle koştururken yan tarafından önünü kesmeye çalışanları fark etti. Adamların birinin yüzüne dirseğiyle vurdu, diğerinin kasıklarına tekme attı ve arabaların arasından Via Giuseppe Pozzone'ye saptı. Bir arabanın kaportasından atladıktan sonra soluğu Via Rovello'da aldı. Bombanın açtığı ve içi suyla dolan çukurun üstünden zıplayıp peşindekilerle mesafesini açtı. Via San Tommaso'nun köşesine geldiğinde arkasına baktı ve altı adamın ''O bir hain, işbirlikçi, durdurun onu!'' diye bağırarak arkasından koşmaya devam ettiğini gördü. Ama Pino bu sokakları avucunun içi gibi biliyordu. İyice hızlanıp sağdaki Via Broletto'ya, oradan da soldaki Via del Bossi'ye saptı. Piazza della Scala'da izdiham vardı. Pino, hain bağırtıları hızına erişmeden önce bu kalabalığı ve galleriyaya geçip geçemeyeceğinden korktu. Sokağın çaprazında büyük opera binasının duvarındaki kapı açıktı. Koşarak koridoru arkasında bıraktıktan sonra gölgelerin arasından bir karaltının içine daldı. Dışarıdan görülmediğine emin olduktan sonra durup etrafı izledi. Altı adamın da binanın önünden geçip piyasaya doğru koştuğunu görene kadar bekledi. Karanlığın içinde soluklanırken adamların gözden tamamen kaybolduğundan emin olmak istiyordu. La Scala'nın iyice içlerine girdiğinde bir tenorun gamlar arasında yükselerek şarkı söylemeye başladığını duydu. Arkasına döndüğünde ayağı yanlışlıkla metal bir şeye çarptı. Metalin sesi öyle yankılandı ki kapı eşiğine baktığında çeşmedeki adamın kaldırımdan içeri baktığını gördü. Adam içeri doğru bir adım atıp ellerini birbirine çarptı. ''Oradasın değil mi seni hain?'' Pino ağzını hiç açmadan en karanlık gölgenin içinde sabit durdu. Adamın ona doğru dönüp çok yavaşça yere eğildiğini göremeyeceğinden neredeyse emindi. Pino ellerini yerde gezdirince muhtemelen bombardımanın ardından gerçekleştirilen opera binasındaki tadilattan kalma çelik bir güçlendirme çubuğu buldu. Pino'nun baş parmağı kadar kalındı, ön kolu kadar uzun ve ağırdı. Çeşmedeki adam Pino'nun yalnızca birkaç metre uzağındayken ve daha iyi görebilmek için gözlerini kıstığı sırada Pino çubuğu adamın kaval kemiğini hedef alarak savurdu ama çubuk adamın diz kapağına isabet etti. Adam çığlık çığlığa bağırdı. Pino hızla ayağa kalktı, iki büyük adım attı ve adamın yüzüne yumruğunu indirdi. Adam yere yığıldı ama Pino'yu takip eden iki adam hemen arkadan beliriverdi. Pino arkasına dönüp ellerini önüne doğru uzatarak karanlığın iyice derinliklerine ilerledi. Şarkı söylemeye başlayan tenora yaklaşmaya çalıştı. Onu takip eden adamlara kulak kesildiği için iki kez tökezledi ve pantolonu tellere takıldı. Bu nedenle tenorun söylediği aryayı ilk başta tanıyamadı. Sonra bunun Pagliacci, Palyaçolar operasından Vesti la Giubba, kostümünü giy olduğunu fark etti. Arya buram buram keder ve kayıp kokuyordu. Pino'nun kaçış planlarının yerine kurşunun isabet ettiği o anın ve Anna'nın düşüşünün görüntüleri aldı. Tökezledi, başını bir şeye çarptı, tepesinde yıldızlar gördü ve bayılacak gibi oldu. Kendine geldiğinde Arya ikinci dizesindeydi. Kalbi kırık palyaço Canio kendi kendine devam etmesi gerektiğini, içindeki acıyı gizlemek için maske takıp zırh kuşanması gerektiğini söylüyordu. Pino Arya'nın kayıtlarını onlarca kez dinlemişti. Şimdi ise bu Arya'yla ve arkasındaki geçitlerden yankılanan ayak sesleriyle harekete geçmeliydi. Yanağında havayı hissedene kadar el yordamıyla yolunu bulmaya çalıştı. Sonra arkasına döndü ve önünde eğik bir ışık gördü. Koşmaya başlayıp kapıyı iterek açtığında kendini kocaman opera binasının sahne arkasında buldu. Buraya kuzeni Li Qian'ın provalarını izlemek için defalarca gelmişti. Genç bir tenor La Scala sahnesinin tam ortasında duruyordu. Pino loş ışıkların altında üçüncü dizeye geçen tenoru gördü. ''Ridi, palyaço, sul tuo amore infranto.'' ''Gülsene palyaço, şu kırık dökük aşkına.'' Pino perdenin ardına geçip locaların bulunduğu koridora giden basamakları indi. Çıkışa doğru uzanan koridora baktığında tenor ''Ridi del duo, che tavallena il cor.'' diyordu. ''Gülsene kalbini zehirleyen kederine.'' Bu sözler Pino'ya onu zayıf düşüren birer ok gibi saplanırken tenor durup telaş içinde bağırdı. ''Siz de kimsiniz? Ne istiyorsunuz?'' Pino arkasına baktığında adamın Pino'yu takip eden ve tenorun yanına sahneye çıkan üç adama seslendiğini duydu. ''Bir hainin peşindeyiz.'' dedi adamlardan biri. Pino kapıyı iterek açtığında kulak tırmalayıcı bir gıcırtı duyuldu. Merdiven sahanlığından aşağı inip lobiye çıktı. Kapılar açıktı. Dışarı fırlayıp gömleğini çıkardı ve üstünde yalnızca atleti kaldı. Soluna baktı. Evi yalnızca 5-6 sokak ötedeydi. Ama oraya gidip ailesini tehlikeye atamazdı. Bu nedenle tramvay raylarına doğru yürüyüp Leonardo da Vinci heykeli etrafında savaşın sona ermesini kutlayan insanların arasına karıştı. Dikkatinin dağılmamasına çalışsa da palyaço'nun harap aryası sürekli kulaklarında çınlıyor, yardım dileyen, kurşun darbesiyle iki büklüm olup yere yığılan Anna'nın görüntüsü gözlerinin önünden gitmiyordu. Yere yatıp hıçkırıklara boğulmamak için kendini zor tuttu. Nazilerin geri çekilmesine çok sevinmiş gibi görünmek için zoraki gülümsüyordu. Galleria'dan geçerken nereye gittiğini pek bilmese de gülümsüyor ve durmadan yürüyordu. Alışveriş merkezinden çıktığında gideceği yeri artık biliyordu. Piazza Duomo'da dev bir kalabalık toplanmış yemek yiyor, bir şeyler içiyor, müzik yapıyor ve dans ediyordu. Pino kalabalığın arasına karışınca yavaşladı, gülümsedi ve normal görünmeye çalışarak dua etmek için katedrale giren insanlara katıldı. Pino için Duomo sığınak demekti. Peşinden katedralin içine girebilirlerdi ama onu dışarı çıkaramazlardı. Ön kapıya neredeyse vardığı sırada arkasından bir adamın bağırdığını duydu. ''Orada durdurun onu, o bir hain, bir işbirlikçi.'' Pino arkasına baktığında adamların piyasaya doğru geldiklerini gördü. Annesi yaşındaki kadınların peşinden bazilikaya girdi. Vitraylı yüksek pencereler dışında Duomo'daki tek ışık katedralin merkezindeki koridorların her iki tarafında bulunan nişlerden ve dua odalarından sızan dilek mumlarındaki titrek alevdi. Bunun dışında sunağın etrafında da birçok mum yanıyordu. Mumlar varken bile katedralin içi o gün kömür karası bir gölgeden ibaretti. Pino da bunu fırsat bilerek hızlı davranıyordu. Duomo'nun solundaki dua odalarından uzaklaşıp sağ koridora ve günah çıkarma kabinlerine doğru ilerledi. Yüksek ahşap kutunun dışında diz çöküp kabinin içindeki rahibe günahlarını affettiren adamın hiçbir mahremiyeti yoktu. Bu çok aşağılayıcıydı ve Pino bu kabinlerde günah çıkarmaktan nefret ederdi. Ama delikanlılık zamanlarında Duomo'nun kabinlerinin önünde diz çöktüğü zamanlarda kabinle duvar arasında 30 santim, en iyi ihtimalle de 50 santim olduğunu biliyordu. Şamdanların en uzağındaki 3. kabinin arkasına girerken yeterince alanı olmasını umdu. Kabinin arkasına titreyerek girip görünmemek için iyice çömelirken kurtuluş gününde hiçbir rahibin günah çıkartmamasına sevinmişti. Arya yeniden kulaklarında çınlamaya başladı. Onu Anna'nın ölümünün dehşeti izledi ta ki bunun etkisinden kurtulup kulak kesilene kadar.
Kutsal tesbih duasını okuyan kadınların tıkırtıları ve mırıltıları arasında bir öksürük sesi duydu. Ardından ana kapılar gıcırdadı, erkek sesleri yankılandı. Pino başını uzatıp bakmamak için kendini zor tutup beklerken güçlü ayak sesleri duydu. Adamlar hızlı hareket ediyordu.
''Nereye gitti?'' dedi işlerinden biri. ''Buralarda bir yerlerdedir'' dedi diğeri.
Sesi sanki günah çıkartma kabininin tam önünden geliyordu.
''Geliyorum'' dedi bir erkek sesi yaklaşan diğer ayak seslerinin arasından.
''Hayır rahip'' dedi bir adam. ''Bugün olmaz. Biz dua odalarından birine girip dua edeceğiz.''
''Oraya giderken günah işlerseniz ben buradayım'' dedi rahip ve ardından günah çıkartma kabininin kapısı açıldı.
Pino kabinin rahibin ağırlığına uyum sağladığını hissetti. İki adamın katedralin iyice iç kısımlarına girdiğini duydu. Nefesini tutup sabrederek bekledi. Palyaço'nun sesi bir kez daha kulaklarında çınladı. Pino sesi bir kez daha bastırmak istedi ama arya aklından çıkmıyordu. Yeniden gözyaşlarına boğulmaktan korktuğu için ilerlemeye karar verdi. Kabinin arkasından temkinli bir şekilde çıkmaya çalıştığı sırada ayakkabısı günah çıkarırken dizlerin dayandığı tahtaya takıldı.
''Ah'' dedi rahip, ''nihayet bir müşteri geldi.''
Paravan geriye doğru kaydı ama Pino'nun görebildiği tek şey karanlıktı. Aklına geleni yapıp diz çöktü.
''Affet beni rahip, günah işledim'' dedi Pino boğuk bir sesle.
''Evet, hiçbir şey söylemedim'' dedi Pino hışkırarak. ''Hiçbir şey yapmadım.''
''Neden söz ediyorsun sen?'' dedi rahip.
Daha çok itirafta bulunursa daha da çok çökeceğini hisseden Pino ayağa kalkıp katedralin iç kısımlarına girdi. Haç şeklindeki yan kolların altından geçtikten sonra karşısına çıkan kapıyı hemen hatırladı. Kapıdan geçip yeniden dışarı çıktığında artık Via del Arcivescovo'daydı. Piyasaya doğru yürüyen birçok mutlu insanla daha karşılaştı. Bir değişiklik yapıp Duomo'nun arkasına yürüdü. Eve ya da Albert dayının mağazasına gitmeyi düşündüğü sırada Duomo'nun Corso Vittoria'ya açılan kapısından bir rahiple işçinin dışarı çıktığını gördü. Pino bu iki adamın arkasındaki merdivenleri çocukken okul gezisi sırasında çıkmıştı. O sırada kapıdan dışarı bir işçi daha çıktı. Pino kapıyı kapanmadan tutarak 30 kat uzunluğundaki dik ve dar basamakları tırmanmaya başladı. Basamaklar bazilikanın uzun tarafını dolaşan tepede aslan ağızları, kuleler ve gotik kemerlerin arasındaki bir patikaya varıyordu. Pino Duomo'nun en yüksek kulesinin üstündeki eski ve çok renkli Meryem Ana heykeline bakarken Meryem Ana'nın savaştan nasıl sağ çıktığını ve yıkımın ne kadarını gördüğünü düşündü. Soğuk soğuk terleyerek çatıyı destekleyen kemerli payandaların arasından ve altından geçerken sıcak havaya rağmen titriyordu. En sonunda katedralin ön kapılarının çok yukarısındaki balkona ulaştığında durdu. Kurşunlanarak delik deşik edilmiş bir etek gibi etrafını çevreleyen bombalanmış şehrine, bombalanmış hayatına baktı. Başını gökyüzüne kaldırdı ve sonu olmayan bir ıstırapla ''Tanrım, onu kurtarmak için hiçbir şey söylemedim'' dedi, ''hiçbir şey yapmadım.'' Bu düşünceler onu yeniden yaşadığı trajedinin içine hapsetmişti. Hıçkırarak ağlamaya başladı.
Onca şeyden sonra elimde hiçbir şey kalmadı.
Pino Piazza'dan yükselen kahkahaları, müziği ve şarkıları duydu. Balkona çıkıp Trabzon'dan baktı. 90 metre aşağıda hemen hemen 2 sene önce işçileri spot ışıklarını dikerken gördüğü noktada kemanlar, akordiyonlar ve gitarlar çalınıyordu. Dönüp dolaşan şarap şişelerini, savaşın arka tarafında öpüşmeye, dans etmeye ve sevmeye başlayan çiftleri gördü. Acı ve keder Pino'yu kemirip duruyordu. Bu azabı çekmesi gereken bir ceza olduğuna karar verdi. Başını eğdi. Bunun Tanrı ile arasında olduğunu, kalbi kırık palyaço'nun aryası kulaklarında yankılandı. Anna yeniden devrilip yere düştü ve yeniden ve saniyeler içinde Tanrı'ya, hayata, aşka ve daha güzel yarınlara olan inancı uçup gitmişti. Pino mermer sütuna tutunup balkon trabzanına tırmandı. Bir haindi, terk edilmişti ve yapayalnızdı. Mavi gökyüzünde sürüklenen şişkin bulutlara bakınca bulutların ve gökyüzünün ölürken seyretmek için yeterince güzel göründüğüne karar verdi.
''Yaptığım her şeyi gördün Tanrım'' dedi Pino. Hayatında atacağı en kötü adımı atmak üzere tutunduğu sütunu bırakarak. ruhuma merhamet et.
40. ayrımın sonu. Sayfa 404.